Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, 40 Ambar programıyla karşınızdayız efendim. Uzun bir ara verdik. Yaz girince 40 Ambar programımıza ara vermiştik. Tekrar başlıyoruz bu hafta. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam tabii Türkiye gündemi çok sıcak. Hemen her gün yeni bir olayla karşılaşıyoruz. Bizim 40 Ambar'a ara verdiğimiz süre içerisinde de malumunuz 15 Temmuz darbe kalkışması meydana geldi. Büyük bir olay olarak hepimizi etkiledi. Biz bu konuyu tabii konuşamadık programa ara verdiğimiz için o dönemde. Bugün hem bir genel değerlendirme yapalım 15 Temmuz darbe girişimiyle alakalı diye düşünüyorum. Bunu biraz etraflıca konuşalım. Tabii gün geçtikçe bu konu etrafında yeni meseleler, yeni problem alanları, yeni sürpriz gelişmeler oluyor. Ama o gün yani 15 Temmuz'dan sonra sıcağı sıcağına bugüne kadar gelişen gündemler üzerinden bir değerlendirme yapabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle baktığımız zaman olayın meydana geldiği günlerde bu olayın bastırılması, bu tehlikenin bertaraf edilmesinde milletin, sokağa çıkan milletimizin çok büyük bir rolü vardı. İlk haftalar bu yoğun olarak konuşuldu. Ardından olağanüstü hal ilan edildi. O hal kapsamında bir takım görevden almalar, bir takım uygulamalar meydana geldi. Bu konuşuldu. Hala konuşuluyor. Bu görevden almaların biraz sosyolojik ve psikolojik etkileri, toplum üzerindeki etkileri, işte adalet karinesi işliyor mu, işlemiyor mu, kim ne kadar suçlu, işte suçlu, suçsuz birbirine karıştı, karışmadı. Bu tür tartışmalar devam ediyor. Bu 15 Temmuz darbe kalkışmasının miladı üzerinde yine bugünlerde çokça tartışma var. 17-25 Aralık mıydı, 2004 MGK'sı mıydı? İşte en son dün İstanbul Başsavcılığı'nın bir kararı var. İşte Ergenekon, Balyoz ve askeri casusluk davaları da bu sürece dahil edildi. Bu ne anlama geliyor? Bir AK Parti düşmanlığı mı yapılıyor? AK Parti oyunun içine mi çekilmeye çalışılıyor? Bu mesele var. Ve en önemlisi belki sosyolojik olarak bizim konuşmamız gereken mesele FETÖ üzerinden Türkiye'deki bütün kadim geleneksel tarikatların ve cemaatlerin bir tartışma zeminine çekilmesi. Bu da yine 15 Temmuz darbe kalkışması sonrasındaki önemli gündem maddelerinden birisi. Belki bu cemaatler meselesini ayrı bir konu yapacağız hocam. Belki haftaya bunu daha ayrıntılı konuşabiliriz. Ben direkt şunu konuşmak istiyorum. Milletin zaferi olarak 15 Temmuz'u nasıl değerlendirebiliriz?
Evet. Şimdi Türkiye'de meseleler o kadar çarpıtılarak konuşuluyor ki 15 Temmuz'u da maalesef gittikçe çarpıtarak konuşmaya başladık. Bir defa 15 Temmuz diyoruz. 15 Temmuz 2016 yılında meydana gelen bir hadise var. Dolayısıyla 15 Temmuz hadisesini yani darbe girişimini 15 Temmuz 2016 yılına bakarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bu gerçekliği göz önünde bulundurmadan 15 Temmuz öncesi işte diyelim 2004'ten bahsediliyor, Ergenekon, Balyoz davaları, bunlar 2008'de, 2007'de, 2009'da Türkiye'de gündeme alınan hadiseler. Dolayısıyla birbirine karıştırılan hadiseler ve bu Türkiye için hiç de hayra olacak şeyler değil. Şunu öncelikle belirlememiz lazım, tekrar vurgulamak gerekiyor. Türkiye'de darbe girişimi 15 Temmuz 2016 yılında yapılmıştır. Bir darbe yapılmıştır. Neden bir darbe? Çünkü meşru olan siyasal iktidarı yerinden etmeye, devletin organlarını ateşe tutmaya, halkı kurşunlamaya yönelen somut şiddet girişimleri var. Ve yine devletin televizyonunda okutulan bir metin vardır. Ve bu darbeyi kimler yaptı? Yine somut yönlerine bakalım. Bakın hep somut olgulara bakarak hareket etmemiz gerekiyor. Biz her şeyi kendi zanlarımızla, kendi subjektif dünyalarımızla yorumlarsak bu gerçeklerden uzaklaşırız. Bir, bu darbe general olan, ondan sonra binbaşı olan, yüzbaşı olan, astsubay olan, ordu içinde bir grup tarafından yapılmıştır.
Evet.
Bu gerçeği görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ordu içinde örgütlenerek yapılan gelen bir darbe var. Türkiye'deki darbe gelenekleri hep ordu içinde yapılıyor. Ordu içinde örgütleniyor. Bu tesadüfi değil. Türkiye'nin demek ki ordusu darbeleri üretmeye, darbelere yer açmaya müsait bir yapıya sahip. O nedenle Türkiye'de meşru iktidarı yerinde etmek isteyen, anayasal düzeni toptan değiştirmek isteyen, kafasına göre yeni bir devlet rejimini kurmak isteyen orduyu ele geçirmeye çalışıyor veya ordu içinde hareket ediyor. Türkiye 1960'larla birlikte günümüze kadar 10 hatta 2 tane de başarısız var, 12 tane darbe ile yüz yüze kalmış bir toplumuz biz. Her 10 evet. yılda bir darbeler yapılıyor. Son darbe de 15 Temmuz 2016'dır. Bu ister bir işgal girişimi olsun, ister bir terörizm olsun, bu bir darbe gerçekliğinden onu uzak tutmaz. Bunu görmemiz gerekiyor. Bu bir işte DHKPC var, PKK var, ondan sonra DAEŞ var, terör örgütleri var. Bu bir sadece terör örgütü değil, bu apaçık bir darbedir. Çünkü dediğimiz gibi bu ülkenin binlerce subayı bir araya gelmiş, örgütlenmiş, ordunun yöntemlerini, stratejilerini, uçaklarını, bombalarını kullanmış ve anayasal düzeni zorla değiştirmek istemiş.
Ve sembolik bununla, olarak da meclisi de bombalanmış.
Ve meclisi bombalamış, bombalanmış Türkiye tarihinde olmayan bir şey. Bu demokrasinin bombalanması demektir. Bu milli iradenin bombalanması demektir. Dolayısıyla bizim öncelikle bununla hesaplaşmamız gerekiyor. Birinci evet. altı çizilmesi gereken şey bu.
Evet.
Türkiye'de darbe yapan gruplar var ve bu grup bu darbeyi yapma ortamı da ordudur. Dolayısıyla bu ordu yeniden darbelerin üremesine yer vermeyecek biçimde yapılandırılması gerekir.
Evet.
Hükümet bu konuda çok radikal adımlar attı. Çok doğru adımlardır. Çünkü bunu önlemek gerekiyor. Ordunun bir daha darbe üretimine uygun bir zemin olmaması gerekiyor.
Evet.
Bu nedenle işte diyelim ki Jandarma İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Bu nedenle işte Güvenlik Üniversitesi kuruldu. Savunma Bakanlığı'na
evet.
bağlandı.
Evet.
Bunlar çok önemli adımlar, doğru adımlar. Amacı da budur. Artık Türkiye'de ordu darbe yaparak milleti yukarıdan aşağıya dizayn etme düşüncesinden, tutumundan tümüyle uzaklaşması lazım. İkinci onun nokta şudur. Fethullahçı dediğimiz, FETÖ dediğimiz
evet.
bir örgütsel yapı var. Tamamıyla istihbarat tarzıyla illegal bir biçimde yapılanmış, devlet içinde yapılanarak gelmiş, toplumsal alanlarda bütünüyle faaliyetlerini sürdürerek örgütlenmiş bir yapı ve bu yapı en son olarak bu darbe iyi yapan kişileri örgütlemiş ve onlarla birlikte kendince bir rejim kurmaya kalkışmıştır. Dolayısıyla bu FETÖ'nün darbeyi hazırlayan, yönlendiren, bugüne kadar besleyen ana çekirdeği kimlerden oluşuyor? Stratejik insanları kimlerdir? Onların bulunması, ortaya çıkarılması ve hukuksal olarak cezaları neyse verilmesi lazım.
Hocam burada bir
darbenin bir ana şey, aktörleri
bununla
kimler?
Bununla alakalı bir şey hemen sormak istiyorum.
Evet.
Geçmiş programlarımızda da siz bu konuya parmak bastınız ama dinleyicilerimize bir hatırlatma olabilir. Tabii darbe yapmak için bir takım askeri unsurları, işte kademeleri, rütbeleri ele geçirmek gerekiyor, müesseseleri ama bir altında da şey var bunun. Hani bir devleti ele geçirme, devlet kurumlarına sızma.
Evet,
halbuki
evet.
yani 15-16 yıldır yani bir AK Parti hükümeti iktidarda
evet.
muhafazakar dindar insanlara yapılan bir takım hani zulümlerin, baskıların bertaraf edildiği, ortadan kaldırıldığı
evet,
bir ortamda
evet,
yine hani dini saiklerle hareket ettiğini evet. iddia eden bir örgütün, işte cemaatin, işte
evet.
Yine böyle bir ele geçirme, yine o müesseselere bir sızma hareketini de nasıl değerlendirmek lazım?
Evet. Şimdi bakın bu da yani tarihi bir bütün olarak okuduğumuzda son yüzyılda birinci meclisin tasfiyesiyle birlikte Türkiye'de dindar gruplar, muhafazakar gruplar devlet kadrolarından dışlanmışlardır. Hatta dini toplulukların dini faaliyetleri ve yapmaları devletin kimi kadroları tarafından ciddi anlamda baskı altına alınmıştır. Ve bu da muhafazakar grupları ve cemaatleri devlet içinde kadrolaşarak bu sorunu aşmaya yöneltmiştir. Mesela evet. Diyelim ki işte savcıdan azar yemişse, efendim jandarmadan tekme yemişse, efendim işte hakimden ceza almışsa, işte subay tarafından içeri başörtülü sokulmamışsa, bu muhafazakarlar subay olarak, hakim olarak, savcı olarak bu sorunu çözmeye yönelmişlerdir. O nedenle devlet içinde kadrolaşmaya çabasına girmişlerdir. Fakat bunu aşmak için de zaman zaman sağ partilerle pazarlıklar yapmışlardır. Sağ partiler de onların çalışmalarını rahat yürütmesi için bir takım devletin bu baskılarını bloke etmişler.
Evet.
Ama Ankara'ya geldiklerinde yine bu kadrolara derinden, temelde pek dokunmamışlardır. Derin gerektiğinde bu kadrolar kendilerine artık Kemalist mi diyorlar bunlar, başka bir şey mi, Batıcı mı diyorlar, bir şey diyorlar. Bu kadrolar yine zulümlerine devam etmişler. Fakat Özal'ın başlattığı ve daha sonra 2002 yılında AK Parti'nin daha üst düzeyde devam ettirdiği yeni bir süreç başladı.
Evet.
Bu süreçte devletin açılıma girmesi, muhafazakarlara yer vermesi, kadrolaşmaya imkan tanıması, hatta en muhalif muhafazakar kadroların cumhurbaşkanı, başbakan olmalarını, MİT başkanı olmalarını, bir temel yerlere gelmeleri konusunda, esas yerlere gelmeleri konusunda önünün açılmasıdır.
Evet.
Bu şu demektir: Türkiye'de artık devletin kadrolarında ciddi anlamda bir dolaşım olmuştur. Muhafazakarlar da artık kadrolaşmaya başlamıştır. Ve bu nedenle muhafazakarlar temel dini özgürlükler konusunda yaşadıkları sıkıntıları aşmışlardır. Ciddi anlamda başörtünün işte diyelim bugün her yerde serbest olması, imam hatiplerin kadrolaşma sorunlarının ortadan kalkması, milli görüşçülerin veya İslamcıların birçok yerde görev alabilmesi, bunun somut göstergeleri. Artık bu süreçte devlet içinde yapılanmak, paralel yapı olmanın hiçbir gerçekliği,
klik oluşturmanın
hiçbir karşılığı yoktur. Yok. Hiçbir anlamı yoktur. Ama
yani
buna rağmen
bundan da bir vazgeçmek gerekiyor.
Evet, kesinlikle vazgeçmek lazım. Buna rağmen yani meşru olarak demokrasi süreciyle muhafazakarlar devlette istedikleri yere geliyorlar. Devlet buna kucak açmış, açılım yapmış ama hala FETÖ dediğimiz yapı bu hiçbir değişiklik olmamış gibi devlet içinde örgütlenmeye, varlığını sürdürmeye devam ettirmiş. FETÖ bu gerçekliği görseydi belki 2008-2009'da görseydi ve bu paralel yapılanmadan vazgeçseydi ne Türkiye'nin başına böyle büyük belalar gelirdi, ne de kendileri bu kadar yüz binlerce insanın mağdur edilmesine FETÖ'nün kendisi sebep olurdu.
Sebep olurdu, doğru.
Açıkçası doğru. Durum bu. Şimdi burada darbenin hedefi neydi yani? Darbenin ana hedefi neydi?
Evet.
Darbenin ana hedefi AK Parti'nin meşru iktidarını yerinden etmek. Tayyip Erdoğan'ı liderliğini yerle bir etmek. Türkiye'yi kaosa sürüklemek. Ve Türkiye'nin zaten karşılaştığı ciddi terör örgütleriyle mücadele dönemi var. Bununla mücadele ediyor. Bir sürü operasyonlar yapıyor.
Vesaire. Yanı başımızda Suriye'de bir savaş
Suriye'de savaş var. Birçok yerde bombalar patlıyor. Dolayısıyla bu krizin derinleşmesini sağlamak, arkasını belki hakikaten Türkiye'nin işgaliyle açık bir hale getirilmesine yol açmak ve yeniden eski, aslında eski unsurlar dediğimiz, eski Türkiye dediğimiz yapıların yeniden iş başına gelmesini sağlamak. Ve dolayısıyla FETÖ bu ana aktör olarak FETÖ olmasına rağmen tek başına değildi. Ona yardım eden, ona beraber olan, Erdoğan'dan nefret eden, muhafazakarlardan nefret eden, iktidarı ne pahasına olursa olsun düşürmek isteyen kesimler de vardı. Yani hatırlıyorum 15 Temmuz öncesinde en demokrat gördüğümüz bir takım aydınlar bile artık darbe yapılabilir, darbe
şartlar
meşrudur,
oluştu,
şartlar oluştu gibi söylemler üretmeye yöneldiler. Yani AK Parti'yi, Erdoğan'ı seçimle değiştirme imkanlarını kaybettiler. Bu topluma sunacakları bir şey yoksa, proje yoksa, çalışma yoksa, güven yoksa
Toplum da bunları seçiyor. Bunları iktidara getiriyor. Dolayısıyla bunları AK Parti yerinden etme, iktidardan etme, Erdoğan'ı diyelim Cumhurbaşkanlığı'nın değiştirmenin yolu yine demokrasiyle evet. olur. Darbe dediğim gibi bunları hedefledi, bunlara yöneldi ve topluma yöneldi. Topluma kurşun sıktı.
Evet.
Ama darbede biz şunu gördük. Türkiye'de ilk defa millet bu darbeye dur dedi.
Evet. Yani hocam onu biraz açalım evet. isterseniz. Hani şu tür yorumlar da yapıldı. Adnan Menderes'in işte hesabı görüldü. Yani Adnan evet. Menderes'e bir sahip çıkamamıştık. İşte sahip çıktık. Ahde vefa göstermiş olduk. 28 Şubat sürecinde Refah Partisi onun kadrolarına da bu manada belki başörtüsü o zaman sembolik olarak bir mücadele şekli olarak öne çıkmıştı. Onunla ilgili böyle küçük üniversite kapılarında bir takım mücadeleler, gösteriler vardı ama böyle toplu bir destekte de olmamıştı.
Evet.
Hani bunu evet. nasıl değerlendiriyorsunuz? Benim şöyle bir kafamda istifham da var. Acaba böyle tanklı, toplu bir kalkışma değil de daha soft bir kalkışma olsaydı AK Parti hükümetini, işte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı, kadroları alaşağı edecek. Yine böyle bir tepki verir miydi millet? Evet. Yani böyle çok sert bir tepkiye sert bir tepki mi verildi? Bunun yolu yöntemi bu mudur? Ya da işte mesela 17-25 Aralık'ta belki o evet. zaman Tayyip Bey daha olaya vakıf.
Daha cuntavari bir girişimdi o tabii. Yani ben
ama hani o zaman çok şey yapılmadı. Yani çok sanki toplumsal destek bu kadar bulunmadı. Yapılan seçimlere bakıyoruz. AK Parti'nin oylarını koruduğunu görüyoruz ama evet. Böyle toplu tüfekli bir kalkışmanın bir karşılığı mıdır bu kadar sert evet. bir tepki milletten? Yoksa bu gerçekten bundan sonra artık bir siyasetçinin alaşağı edilemeyeceğini, seçilmiş hükümetlerin, bu tür karizmatik liderlerin, hani Menderes örneğinde olduğu gibi evet. belki toplumsal desteği azdı ama Erbakan ve Refah Partisi örneğinde olduğu gibi böyle kolayca herhangi bir askeri junta tarafından ki evet. bu darbe kalkışması, darbe de demiyoruz, bir kalkışma bütün askeri birliklerin iştirak ettiği bir şey de değildi.
İyi, tabii.
Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani milletin zaferi dediğimiz bu olguyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ya burada bir defa birkaç şey var, unsur var, boyut var. Bir tanesi daha önceki darbelerin geliştiği dönemdeki toplumsal yapıyla bugünkü toplumsal yapının ciddi anlamda birbirinden farklı olmasıdır. Ya Türkiye sosyolojik olarak büyük bir dönüşüm yaşamıştır. Nüfusu artmış, 79 milyonluk bir nüfusu var. Bu nüfusun büyük %75'i şehirlerde yaşıyor. İnternet kullanıyor, televizyon seyrediyor, küresel gelişmeleri yakından takip ediyor. Eğitim düzeyi yükselmiş, bireysel kararlarını önemsiyor, kendi tercihini önemsiyor. Artık mahallesiyle, aşiretiyle, diğer şehirleriyle beraber hareket etmiyor. Kendi iradesi var. Milli irade bu açıdan daha gelişmiş bir düzeye ulaşmış bulunuyor. Dolayısıyla kendisine rağmen bir siyasal düzenlemeye hoş bakmayan bir millet var yani burada.
Evet.
Bu bir Mısır'a, bir Ürdün'e, bir Suriye'ye benzeyen bir toplum değil, bir millet değil. Bir defa bunu görmemiz gerekiyor. İkincisi Türkiye'de bir siyasal olgunlaşma vardır. Yani AK Parti döneminde bile birçok demokratik reformlar yapıldı. Dünya ile beraber Türkiye'nin entegrasyonu arttı. O nedenle insanlar kendilerini yönetecek kişilerin yine kendilerinin tarafından seçilmesini istiyorlar. Sevmedikleri halde başkalarının kendilerine bir rejim, bir lider, bir hükümet dayatmalarını istemiyor bu millet artık. Böyle bir siyasal olgunlaşma var. Bunu görmek gerekiyor. Bu Türk demokrasisinin de aslında ulaştığı bir boyutu anlatıyor.
Evet.
Yani hep Türkiye'de demokrasi yok falan gibi ifadeler kullanılıyordu. Uluslararası arenada da bazı insanlar bunu takdir etti. Türkiye'de demokrasinin ne kadar güçlü olduğunu bu darbe girişimine karşı verilen direnişle gördük. Millet dedi ki hayır, sen bana rağmen benim başıma geçip beni yönetemezsin. Benim seçtiğim, iktidara getirdiğim kişiler, parti, hükümeti ben korurum dedi. Bunun için ölümü göze aldı. Bunun için her şeyini yakmayı göze aldı ve sokağa çıktı.
Evet.
Bu çok çok önemli bir tutum. Bu Türkiye tarihinde ilk defa yaşanan bir şey. Daha önceki darbelerde bunlar yaşanmadı. Dolayısıyla hatırlarsınız, 60 darbesini yapmaya çalışan, kalkışanlar da önce halk ne der diye bir düşündüklerini yani hatırlıyorum. Böyle düşünüyorlar. Ve daha sonra Menderes'te böyle bir beklenti içinde ama kimse sokağa çıkmıyor. Fakat 1960'tan 2016'ya kadar çok şey değişti. Sosyoloji değişti, siyasal yapı değişti, seçmenin bilinci değişti, demokrasinin niteliği değişti, uluslararası kendimizi algılamamız değişti. Millet şunu dedi, sen Mısır'da yaptığını Türkiye'de yapamazsın kardeşim. Sen Suriye'de yaptığını Türkiye'de yapamazsın. Yani bu Türkiye dediğimiz şey bir 50 sene, 60 sene önce ortaya çıkan bir memleket değil. Burada 1000 yıllık bir devlet geleneği var. Burada uzun tarihi yürüyüş içinde yürüyerek bugüne gelen bir millet var. Dolayısıyla sen istediğin zaman bana el koyacaksın, beni yöneteceksin. Böyle bir şey yok. Beni seçtiğim insanlar kimse, onlarla yönetilmek istiyorum.
Evet.
Bunun devamını istiyorum. Bu mesajları verdi aslında. Bu nedenle biz orada bir direniş, milli bir direniş var, demokratik bir direniş var.
Bir olgunlaşma var.
Evet. Ve ondan sonra da bir diriliş süreci vardı.
Evet, evet.
Bu darbenin anlamı budur. Eski Türkiye'nin tamamıyla gitmesi, yeni Türkiye'nin başlamasıdır. Çok net bir biçimde yani. Türkiye...
Belki o yeni, eskiden, yeni Türkiye söylemi milat buldu değil mi
tabii
hocam?
Tabii yani aslında bu darbeyi yapmaya kalkışanlar eski Türkiye rejimini koruma çabasında olan kimselerdir. Buna karşı çıkanlar da yeni Türkiye'nin direnişini temsil ediyorlar. O nedenle 15 Temmuz darbesinin gerçekten buna karşı verilen direnişin hedefine varabilmesi için eski Türkiye ile ilgili ideolojilerin, kurumların, yapılanmaların, ordu anlayışının, bürokrasi anlayışının, siyaset anlayışının tümüyle tasfiye edilmesi, tümüyle tarihe gömülmesi lazım açıkçası. Sert konuşmak gerekirse. Bunun yerine yeni Türkiye dediğimiz demokrasinin yerleşmesi gerekir. Dinle devletin barışık hale gelmesi gerekiyor. Bu milletin tarihiyle, değerleriyle, inançlarıyla beraber olan aynı zamanda dünyadaki demokratik, insan hakları, hukuk devleti ilkeleriyle de bütünleşen bir süreci artık tamamıyla benimsemesi gerekir.
Evet. Hocam programın başında da bu başlıkları gündem yapacağımızı iletmiştim. Yine başka bir konu, bu olağanüstü hal ilan edilmesi ve bu olağanüstü halle birlikte devlet memuriyetinde açığa alınmalar ve görevden uzaklaştırmalar meselesi var. Bu konu tabii o 15 Temmuz darbe kalkışmasının çok ciddi hem devlet cenahında hem de kamuoyunda bir öfkesi de vardı o dönemlerde. Evet. Bu tür görevden almalar, uzaklaştırmalar meşru olarak görüldü ki hala henüz bu şekilde görülüyor. Fakat şöyle bir toplumsal karşılığı var. Bir takım aile parçalanmalarına, bu görevden almalar, işte olağanüstü hal yasasıyla alındığı için bundan sonra başka devlet memuriyetlerine geçişin önüne de geçilmiş oluyor. Artık kamu görevinden tamamen uzaklaştırılmış olunuyor. Hani bununla ilgili bir takım adaletsizliklerin olduğu, yanlış insanların görevden alındığı gibi haberler de çıkmaya başladı. Hatta işte Cumhurbaşkanı'na işte atfedilen işte at izi it izine karıştı. Hatta bunu istismar eden insanların olduğu söyleniyor. Bir taraftan da AK Parti'nin de bunu istismar ettiği, hani tüm muhalifleri bu potada eritip devletten tasfiye etmeye çalıştığı gibi bir eleştiri de var. Bu konuda ne söylemek istersiniz?
Evet. Şimdi burada darbeyi konuştuk. Şimdi ikinci aşama darbe girişimiyle mücadele sürecini konuşuyoruz.
Evet.
Yani bu darbe girişimiyle bir mücadele yürütülüyor. Bu mücadelenin hızlı bir biçimde yürütülmesi, bu tehdidin aşılması için o hal ilan edildi Türkiye'de. Dolayısıyla o hal olağanüstü bir durum demektir yani. Anayasada bunun bir yeri vardır. Bu normal olan demokratik bir dönemi yansıtmıyor. Fakat buna rağmen yine de Türkiye'de bir hukuk düzeni var. Demokrasiyle yönetilen bir ülkeyiz. Darbenin yönettiği bir ülke değil. O nedenle Türkiye bu darbecilerle mücadele ederken hukuka göre hareket ederek faaliyetlerini sürdürmesi ve bu suçla, suç örgütüyle, suçlarla çarpışmasını, mücadelesini sürdürmenidir.
Evet.
Şimdi bu ana odak bu yani. Bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Bu önemli bir şey. Bir, bu darbeyi yapan ana aktör FETÖ. Doğru. Fakat bu darbeyi de FETÖ'ye yardım eden diğer bir takım unsurlar da var. Mesela işte diyelim 15 Temmuz darbesinin ikinci gününde hemen yakalanan subaylardan birisi bana FETÖ'cü demeyin diye bağırdı. Evet, ben darbeciyim ama FETÖ'cü değilim dedi. Dolayısıyla bu boyutlarda dikkate almamız gerekiyor bu mücadeleyi sürdürürken. İkinci olarak bu mücadeleyi sürdürürken hakikaten bu darbeyi yapan, organize eden, bunda önemli roller oynayan paralel yapı var. FETÖ ve paralel yapı deniyor. Bu paralel yapıda suçlara karışan, darbeye karışmak gibi, işte himmet paralarını toplayarak gayri kanuni olarak bunları kullanan, bunları istismar eden, işte sorular çalarak hareket eden, doğrudan suça karışmış veya işte burada bir takım kriterler belirlenmiş. 17 Aralık'tan sonra Bank Asya,
evet,
işte bu paralel yapının önemli sermayesi oldu, merkezi oldu, ilan edildi, deklare edildi ve dolayısıyla bundan uzak durun denildi. Ama öte yandan FETÖ kendi insanlarına çağrıda bulundu. Arabanızı satın, evinizi satın, buraya para yatırın denildi. Dolayısıyla 17 Aralık'tan sonra buraya para yatıranlar. Böyle kriterler var.
Evet.
Ve bunlara karşı bir mücadelenin yürütülmesi doğru bir şey. Ama o cemaatin bir sohbetine gitmiş, gazetesini almış, okuluna çocuğunu göndermiş. Onlar tabii çok istihbaratvari yönetiyorlar, hareket ediyorlar, bilgileri var ve dolayısıyla bir takım insanları, masum insanları kendi bankalarına para yatırması için yönlendirmişler. Bildiğim örnek var.
Evet.
Adam iki tane özürlü kızı var. Bundan dolayı 2010 yılında bu yapıyla ilişkisi var. Sonunda bırakıyor. Ama onlar gelip adamı buluyorlar. İşte yardım et diye ağzından girip burnundan çıkıyorlar. Adam kurtaramıyor. Tamam diyor, İş Bankası'na gidelim. Yok, İş Bankası yok. Alıyorlar. Akbank yok. Orada da yok. Siz paranızı verin, biz yatırırız diyorlar. Alıyorlar parasını. Bank Asya'ya götürüp orada Amerika'ya gönderiyorlar. Ve daha sonra bu adamcağız tutuklanıyor. Şimdi böyle durumlar yaşanıyor.
Evet.
Ve bu 15 Temmuz'dan önce olan bir hadise. O nedenle at izi it izine karıştı Cumhurbaşkanımız dedi. Bu tür mağduriyetler var gerçekten. Adaleti elden bırakmamamız lazım. Adaleti bırakırsak biteriz. AK Parti'nin iki adı var: kalkınma ve adalet. Bu toplumun ona teveccühünün iki anahtar kelimesi budur.
Evet.
Zenginlik üretmesi, adaleti sağlaması. Yolsuzluk, yasaklar ve yoksulluklar. Bunlarla mücadele edeceğiz diye AK Parti çıktı. Bu millete umut oldu.
Evet.
Dolayısıyla bu darbe girişimiyle, FETÖ örgütüyle yapılan mücadelede herhangi bir adaletsizlik olursa en fazla burada zarar görecek olan AK Parti'nin kendisidir, muhafazakar camiadır, AK Parti iktidarıdır. Çünkü AK Parti sadece bir siyasi parti olarak bugün var değil, bir camia olarak, bir hareket olarak var. O nedenle çok daha fazla duyarlı hareket edilmelidir. Şimdi burada bir terör örgütüyle, darbesiyle, girişimiyle mücadele ediyoruz. Bunun bir, nereden itibaren buna iltisak eden, bununla beraber olan, nereden itibaren diye bir şey gündeme geldi.
Evet, onu da hocam...
Bu önemli bir şey.
Onu da evet, son olarak programımızın, evet, sonuna yaklaşıyoruz. Onu da sormak istiyorum ben. Tabii görünüşte 15 Temmuz'u hazırlayan şartların 17-25 Aralık 2013'ten, evet, sonra atıldığı söyleniyor. AK Parti daha çok bunu dillendiriyor.
Evet.
Belki orada AK Parti'nin bunu dillendirmesinin sebebi, ya biz demiştik, İşte bakın biz demiştik, inanmamıştınız ya da bir kısmınız inanmamıştınız. O refleksle söylüyor. Fakat iş sulandırılmaya başlandı. çok dillendirilmese de açıktan, tabii zaman zaman bu dillendiriliyor da, ya işte bunları, FETÖ'yü besleyen AK Parti'ydi.
Evet.
İşte ne istedilerse verildi. Bir şekilde işte AK Parti kadrolarının da işte suçlu sayılması gerekir gibi bir mesaj da verilmeye çalışılıyor. Muhalefet partileri tarafından, bir takım AK Parti karşıtları tarafından. İşte 2004 MGK'sında madem bu cemaatle bir mücadele
çok
kararı vardı.
Çok tehlikeli bir girişimdi,
evet.
Yani bu. Çok
mesela hocam bizzat İstanbul işte Başsavcılığı buna Ergenekon, Balyoz ve askeri casusluk davalarını başlangıç olarak, milat olarak aldı.
Bu çok tehlikeli
yani
bir şey.
Yani bununla ilgili bununla ne?
Ben bu konuda AK Parti'yi, evet, açıkça hükümeti uyarmak istiyorum.
Evet.
Yani bütün riskleri üzerime alarak uyarmak istiyorum. Ergenekon, Balyoz davalarının bu işe karıştırılması, bu olayın 17 Aralık öncesine çekilmesi ve arkasından da, bunun arkasında da AK Parti'nin o dönem bu hareketle beraber yaptığı bütün girişimlerin, ilişkilerin hesaba çekilmesi, kişilerin zan altına alınması tutumu var. Bu çok tehlikeli bir siyaset. Bu siyaset içinde de sürekli vurgulanan bir cümle var. Erdoğan tek başınaydı. AK Parti arkasında durmadı. Böylece Tayyip Erdoğan'ı teşkilatından, tabanından soyutlayıp, yalnızlaştırıp, güçsüzleştirip, ondan sonra da aslında öteden beri kafalarında var olanı yapma çabası vardır.
Evet, çok doğru.
Ve
hocam,
darbeyi o zaman AK Parti ve iktidar yeniden yer. FETÖ'den yemediği darbeyi bu sefer başka bir güçten yemeye yönelir. Allah korusun. Bu başbakanın öteden beri açıkladığı, deklare ettiği bir tarih var. Bu tesadüfi bir tarih değil. 17 Aralık diyor. Bunun birkaç boyutu var. Bir, Türkiye'de FETÖ örgütünün, FETÖ yapısının varoluşunu 70'lerden itibaren görüyoruz. 70'lerden günümüze şeye kadar 17 Aralık denmesinin nedeni şudur. Türkiye'de bütün Türkiye Cumhuriyeti hükümetleriyle bir biçimde bir beraberliği vardır. Bu yapı tamamıyla bilinen bir yapı değil. Derin devlet bilebilir. Ama bir AK Parti hükümeti derin devlet değildi. İktidara geldiği zaman bürokrasi de kendine yakın olarak dışlandığı için, darbeyle maruz kaldığı için, kapatılmayla maruz kaldığı için kendine yakın gördüğü bu yapıyla beraber hareket etti. Özal da böyle hareket etti, Demirel de böyle hareket etti, Ecevit de. Dolayısıyla bunun mahrem boyutlarında, derin boyutlarında AK Parti'nin de bilgisi yoktu. Ama bunu AK Parti gördü ve ilk defa devlet içinde bu yapıya karşı tavır alan, irade koyan da AK Parti oldu 2012 yılından itibaren.
Evet.
Ve neden 17 Aralık deniyor? Bundan dolayı deniyor. Bir de şundan dolayı. Artık bunu hükümet görünce Milli Güvenlik Kurulu'na gündeme getiriyor. Milli Güvenlik Kurulu'na karar çıkıyor. Bir FETÖ diye bir yapı vardır. Bununla mücadele edilmelidir. Ondan sonra topluma, hükümet, devlet, yetkili organlar deklare ediyor. Ey Türk halkı, ey millet, bu yapı, bildiğimiz yapı artık bir terör örgütüdür. Çünkü biz araştırdık, mahrem boyutlarını ortaya çıkardık, ciddi suçlar var. Dolayısıyla bundan uzak kalın. Hatta 2 yıl boyunca Erdoğan bağırdı, bu hükümet bağırdı. Bu örgüt de bu sesi duysaydı çözülürdü, uzak dururdu suçlardan ve 15 Temmuz darbesi de olmazdı. Bugün bir sürü insan da mağdur edilmezdi.
Evet.
Dolayısıyla yapılırmış açık bir deklare etme tutumu var, bir karar var. O kararın milat olarak alınması doğru bir şey. Ama 2008, 2009, Balyoz, Ergenekon girişimleri bu için işin içine sokulursa bu iş daha arkaya doğru götürülmüş olur. Yarın başka sorunlar çıkar. Ergenekon olayında büyük mağduriyetler yaşandı. Bir kumpas olayı var. Ama %100 kumpas demek doğru mu acaba bunu? Bu soruyu da soralım.
Kesinlikle değil.
Yani bir sürü gazeteciler
bir
var.
Bir zihniyet
yazdılar.
Olarak taşınıyordu o.
Ergenekon en azından 3-5 subayı dediğimiz kişi adı Ergenekon olsun veya,
evet,
olmasın.
Evet.
O adla tutuklanan insanlardan Çetin Doğan en başta olmak üzere darbe girişiminde çalışmalarında bulundular mı, bulunmadılar mı?
Bulundular.
Dolayısıyla, evet, hükümetin bunu dikkate alması gerekiyor.
Yani bir,
ve gerçekten
geçmişte bir takım bu tür girişimleri, evet, de itibarsızlaştırmamak gerekiyor.
Evet, kesinlikle.
Belki orada da gerçekten adaletsizlikler, sulandırmalar olabilir.
Büyük adaletsizlikler
olabilir
var. oldu büyük adalet. Birçok evet. subayımız adaletsizliklerle karşılaştı. Kumpaslar hazırlandı. Ama bunun tamamıyla kumpastı demek ayrı. Bunun %90'ı kumpastı. %10'unda da bir grup bir darbe hazırlığında bulundu demek ayrı bir şeydir. Evet.
Siz buradan diyorsunuz ki hocam, yani AK Parti'nin bu konuda uyanık olması lazım. Hatta bizatihi uyarıyorum bu konuda diyorsunuz. Evet. Hocam tabii programın başında da dinleyicilerimize ilettik. Biz 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra programımıza ara verdiğimiz için bu konuyu etraflıca konuşamamıştık. Bir evet. iki mesele daha var. Dilerseniz bunu haftaya bırakalım.
İnşallah.
Bu FETÖ üzerinden Türkiye'deki kadim gelenek ve cemaatlerin, tarikatların eleştirilmesi,
itibarsızlaştırılması
meselesi var. Haftaya bu konuyu etraflıca konuşalım. Evet. Kıymetli dinleyicilerimiz, 40 Ambar programı tekrar başladı efendim. Bu hafta itibarıyla bendeniz Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteydik. Haftaya yine tekrar birlikte olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.